Ayrım 32. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 449. Ulvi Uras. Ölümün provasını yapmış oyuncu. Dipnot 31 Mayıs 1974'te Milliyet Sanat Dergisi'nde yayımlanmıştır. Sanatının kasırgalı coşkusunu nehirleştirmiş, kendi yarattığı bu nehre kendini atıp kapıp koy vermiş, akıntıya kapılmış gidiyordu. Kimileyin gidiyor, kimileyin engebelerde sıçrayan, çok hızlı akan kendi nehrinin sularında sürükleniyordu. Gide gide, sürüklene sürüklene, çok hızlı aktığı için erkenden nehir denize, Ulvi Uras ölüme ulaştı. Durdu, duruldu her şey. Sanatındaki bu kasırgalı coşkusuna kendisini öyle anlatılamaz bir tutkuyla kaptırdı ki, bir yanlıştan bir yanlışa çarpa çarpa, bir anlayışsızlıktan bir sertliğe vura vura, bir sağırlıktan bir körlüğe itile kakıla, çileli 30 sanat yılını doldurdu. Ölümüne tıbbın koyamadığı, koyamayacağı teşhis işte budur. İşte bunun için tıbbın sağlam bulduğu yüreği 4 gün sonra durdu. Umarsızlıktan kötü bir oyunu oynamaya mı karar vermek zorunda kaldı? Ulvi'ye göre artık bu oyundan daha iyisi olamazdı. Başka türlüsünü elde edemeyip yanında ortanın altında bir oyuncu mu var? O role, o oyuncudan daha iyisi bulunamazdı. Olanaksızlıktan bir tiyatro binası bulamadı da kentin dışında en uygunsuz bir yerde bir dükkan, oyun evi mi ele geçirdi? Artık ondan daha iyi bir tiyatro olamazdı. Böyle coşkulanınca gözleriyle, saçlarıyla, tırnaklarıyla gülümserdi. Oysa hiçbirinin böyle olmadığını bilirdi. Bu iyi yürekli insan 53 yıllık yaşamında hiç kimseyi kandırmadı ama hep kendini kandırmaya çalıştı. Acı olanı da bilmediğinden değil, zorda kalışından böyle yapmış olmasıydı. Çünkü bütün çıkış yolları tıkanmıştı. Peki biz ne yaptık? Yalnız akıl verdik. Yalnız bizde olup başkasında olmayan şeyi. Sanatının doruğuna varmışken zorunlu olarak 6 yıl tiyatrodan uzak kalışı, yetiştiği devlet tiyatroları kapılarının yüzüne kapanışları, özel tiyatro kurmak olanaksızlıkları, sahne ışığına kavuşunca ve kendi kurduğu tiyatrolarda bile isteyince oyunlarda oynayamaması, tiyatro dışında havasız kalıp soluk alamayan bu tiyatro adamımızı yıllar yılı yıprattı, tüketti. Ulvi'nin ölümü bir başka türlü, sanki çok güzel bir şey. Hiç beklenmeyen bir zamanda, hiç umulmayan bir yerinden bir çıt sesiyle kırılıvermiş gibi. Yaşamının 53. yılında kırılıvermiş bir Ulvi Uras. Neden bana öyle geliyor? Çünkü şimdi anlıyorum ki Ulvi 3 yıldan beri kendi ölümünün provasını yapmaktaydı. Bir ölüm için 3 yıllık prova. Oyunu böylesine ciddiye almıştı. 3 yıllık provadan sonra çağımız Türk oyuncusunun kara yazgısını da simgeleyerek tragedyasını kapadı. Onun ölüm oyunu provasına öylesine alışmıştım ki, bu oyunu gerçekleştireceğine hiç inanamadığım için, ölümünden bir gece önceki telefon konuşmamızda hastanedeki saçtan tırnağa muayenesini, kalp direncini ölçmek için bisiklete bindirilişini, hekimlerin sağlam olduğunu söylemesini ama gerçekteyse kendisinin hasta olduğunu bana anlatmasını gereken önemle karşılamadığım için şimdi kendimi kınıyorum. Uras'ın en büyük ölüm oyunu provası 3 yıl önce Kadıköy'deki bir tiyatroda olmuştu. Oyun arkadaşları da tiyatro arkadaşları, Uğraş taşları da inanmamışlardı. Bunlardan birine, diyelim ki gerçek değil, ama onun gibi bir büyük ustanın böyle bir zorda bırakılışı gerçekten hasta olmasından çok daha acı değil mi diye sormuştum. Hobbes insan insanın kurdudur sözünü tiyatrocuları tanıdıktan sonra mı söylemişti? Her namuslu insan borçlanmaktan çekinir ama ben Ulvi Uras denli borcunun altında ezilen, onun sorumunu duyan bir başkasını görmedim. Onun borçları ne kendi çıkarı ne öz yaşamı ne de daha iyi yaşamak içindi. Halkına yapabileceği en iyi şey olan tiyatro yapmak için borçlara boğulmuştu. Bu yorgun insan borçlarından kurtulup yeni tiyatro atılımları için 52 yaşındayken kurduğu tiyatroyla karlı kış soğuğunda, tozlu yaz sıcağında tam 8 ay il il, ilçe ilçe Anadolu'ya tiyatro götürdü. Borçlarından kurtulduğunu sanırken yeniden tiyatroya gömülüp borca boğuldu. Toplumun kendisine borçlu olduğu Ulvi Uras borçlu olarak öldü. Neden mi öldü? İşte bunun cevabını tıp veremez. Umutsuzluktan. Ulvi yalnız umut gereksiniyordu. Biz bütün bir toplum ona ölümü atlatacağı bir küçük umut veremedik. Üstelik acımasızlıkla, kıyıcılıkla onun yüreğinde yeşeren her umut filizini söküp kopardık. Bu tiyatro cinayetlerinin nasıl işlendiğini ileride zamanı gelince gerekirse kendimizi de suçlayarak gelecekteki kuşaklar yararına bir bir anlatmalıyız. Kimi yetkili Ulvi Uraz için tiyatroda kadro bulamıyordu ama ölüm kadrosu Ulvi'ye açıktı. Kimi yetkili Ulvi'yi tiyatroya kavuşturmak için fırsat arıyordu. Oysa ölümün her zaman fırsatı vardı. Başvurduğumuz bir iyi niyetli yetkili de mektupla şu cevabı vermişti. Ulvi Uraz'ın durumu ile ilgileneceğim ve kendisinden yararlanma şartlarını araştıracağım. Oysa ölümün koşulları her zaman hazırdı. İnsanoğluyuz. Her acıdan sonra ille de bir avuntu bulacağız kendimize. Ulvi Uraz en umarsız zamanlarında beni dost bildiği için kendime bir avunu çıkarıyorum. Artık tiyatro yapmayacağını sandığı bir gün, "Azizciğim, bana tek kişilik bir oyun yaz," demişti. 1951'de cezaevinde notlarını aldığım Çiçu, 1961'de işte böyle yazılmıştı. En son yine umutsuzdu. "Azizciğim, bana tek kişilik bir oyun yaz, bir meddah oyunu yaz," demişti. Son günlerde Ulvi için yazacağım meddah oyunuyla doluydum. Ergin Orbey de sahneye koyacaktı. Ölmese, gömüldüğün ertesi günü, yarın bize gelecekti. Meddah oyunu üzerine konuşacaktık. Önce kendi jübilesinde, sonra da il il, ilçe ilçe, Türkiye'yi baştan başa dolaşıp, alanlarda, kahvelerde, sahnede, her yerde meddah oynayacaktı. Ben yine o meddah oyununu yazıp sevgili dostuma adayacağım. Ama o ölümü oynadı, meddahın ölümünü. Bugünlerde Ulvi Uraz'ın Türk tiyatrosundaki 30. yılını bir jübileyle kutlayacaktık. Artık meddah öldü. Meddah'ın ölümü onun son oyunudur. Biz onun jübilesini yine yapacağız. Ulvi Uraz'ın arkadaşları, dostları, uğraştaşları, sevenleri, seyircileri, aramızda olmayan Uraz'ın 30. sanat yılını kutlayacağız. Böylece kara yazgılı Türk oyuncularına bir umut ışıtmış oluruz. Not: sanırım Ulvi Uraz'ın ölüm haberini aldıktan hemen sonra yazılmış. Çok zor okunuyor, hatta okunmuyor. Kendi ölümünün provasını yapmış oyuncu, jübilesindeki oyunu, ölüm. Polonius, Nina, hadi öldürsene Canikom. Yeteneklerini yeterince darlaştıramadı. 6 yıl, şehir tiyatrosu, özel tiyatrolar. Normal ölüm değil, toplumsal cinayettir. D, nokta nokta nokta, parmakları var. Boğduk onu, bunalımı ondandı. Mahmut Yesarileri düşünürüm. Her durumu düzelen Ulvi'yi düşünmelidir. Hastalıktan beter değil miydi? Erol diye para istediği adam. Labirentten geçiş, kirli, pas, duvarlı ama atılan çamurlarla. İnsan insanın kurdudur. Tiyatrocu birbirinin ve kendi kendinin kurdu. Başıma kalkma şunu, kaçtır söyledik. Meddah, Ergin Orbey, dipnot. Aziz Nesin'in Ulvi Uraz için yazacağı, bir üstteki yazıda adı geçen oyun. 8 ay turne ile borç ödemek. Bir konuya koşulup coşkulanıp şaşıran, yanlış değerlendiren. Alabildiğine safça, iyi niyetli. Vesveseli, kendi aleyhine, kulisçi. Bunca arkadaşım öldü, böylesine yarıda kalmış, koparılmış, çıt diye birden yaşamı bir yerinden kırılmış gibi bir şey olmadım, görmedim. Aziz Bey'in yalısında, şişler, şarkılar. Balıkçı, adaletli hakimler. Kimin yalısıydı orası? Çatı katı, lüks, harbiyede. Adalet cimcozların evindeki gece. Bir gece, bebekteki evde. Ankara'daki Şakir yazar, lokantaya götürürdü. Biliyorum, benim için o şöyle dedi. Sana bir şeyler dedi. Kuliste buydu, evhamlı. Not: varlık, 10 Temmuz 1974. Emin Özdemir'in gazete ve dergilerde başlıklı yazısı. Not: Ulvi Uraz için 4 Haziran 1974 günü Fakir Baykurt'un Cumhuriyet Gazetesi'nde yazısı çıkmıştı. O gün Ören Ortaklığı'ndaki parasını geri almak için Selçuk telefon etti, yine ağlayarak. "Yazıyı okudun mu?" dedi. "Okudum," dedim. "Ne çok seveni varmış," dedi. "Bunları bilmeliydi, görmeliydi. Beni kimse sevmiyor," derdi. "Sevilmediğini sanıyordu." Gerçekten de Ulvi sevilmediği sanısına kapılmıştı. Oysa su gibi, hava gibi sevilmeye gereksiniyordu. Çoktan beri gittikçe artarak sevilmediği duygusu altında eziliyordu. Kendisinin aleyhinde oldukları evhamına kapılmıştı. Sanıyorum ki bu evhamın başlangıcı cezaevindeki indirimli maddeye girmek için davranışıdır. O davranışıyla herkesin arkadaşlarının aleyhine döndü ki bir aranda öyle oldu, sanısına kapıldı. Bu duyguyu içinde abartarak üretti. Daha 1960'larda falan bana kendisini sık sık görmediğim için biliyorum benim için sana bir şeyler söyleyenler var demiş ve kim olduğunu öğrenmek için çok üstelemiş. Sonunda ruhi sudan kuşkulandığını açıklamıştı. Oysa gerçekten onun aleyhine bana kimse bir şey söylememişti. Onun sevilmediği kurgusu kendi kurduğu özel tiyatrolarda da tedirginlik yaratıyordu. Birlikte çalıştığı oyuncuların kendisini sevmediklerini, kulis ve dedikodu yaptıklarını, aleyhinde olduklarını, komplo kurduklarını sanıyor, onlara cepheler alıyor ve giderek de bir anlama kendisini savunmak ve korumak için onları birbirine düşürüyor, sonunda tiyatrosu dağılıyordu. 30 yıllık yaşam arkadaşı Selçuk Uraz'la da öylesine bütünleşmişlerdi ki bir sevilmeme komplo ağı içinde oldukları duygusunda da ortaktılar. Birbirlerini uyaracaklarına, birbirlerini destekliyor, onaylıyor, kışkırtıyorlardı. Lafı birbirlerinin ağzından alarak cümleyi yarıda kesip aynen sürdürürler, sonra öbürü cümlenin bir yerinden hatta kelimenin hecenin bir yerinden alarak konuşurdu. Böylesine bütünleşmişlerdi. Kendi kurgularına, hayallerine inanır, tabii yalnız kendisinin yarattığı bu hayal başkasında olmadığından gerçekleşmeyince de hayal kırıklığına uğrardı. Muhsin Ertuğrul için böyle olmuştur. Oysa onun sandığı şeyler yoktu. Muhsin Ertuğrul demiş ki, Genco ile Ulviye yazık, onlara yer. Daha bunun gibi neler, hiç yoktan değil, vardan küçük varı büyüterek. Afiş rüzgardan ya da her tiyatronunkinde olduğu gibi çocuklar yırtınca, sabotaja uğradığı, polisleri, milli emniyeti kendisiyle uğraştığını, müşterileri geri çevirdiğini ciddi ciddi söylerdi. Kendi başarısızlığını başkalarına da yayılmak, görmek isteyerek avunurdu. Hep böyle, kenterler 1,5 liraya oynamışlar dün akşam. Genco'da 4 seyirci varmış, paralarını geri vermiş, oynamamışlar falan. Bozkurt Güvenç'e mektup. Sayın Bozkurt Güvenç, 27 Nisan 1974. Elden gönderdiğiniz mektup çok uzun gecikmeyle elime geçtiği için cevabım da gecikmişti. Cevabi mektubumla birlikte bir kitabımı da göndermiştim. Ancak kültür müsteşarlığına atandığınızı bilmediğimden mektubumu ve kitabımı Hacettepe Üniversitesi adresinize göndermiştim. Bilmem elinize geçti mi? Yeni görevinizden ötürü sizi kutlar, halkımıza yararlı, başarılı hizmetlerinizin geçmesini dilerim. Size bu mektubu büyük tiyatro oyuncumuz Ulvi Uraz'ın durumunu kısaca anlatmak ve ona uygun bir görev vermeniz dileğiyle yazıyorum. Ulvi Uraz Devlet Tiyatrosu mezunudur. Eşi Selçuk Uraz da konservatuvarın müzik bölümünden mezun piyanocudur. İkisi de Paris'te çalışmışlar, diploma almışlardır. Ulvi Uraz Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılmak zorunda kalışından sonra Türkiye'de özel tiyatrocuların çektiği bütün çileleri çekti. Sanırım bulunduğunuz görev bakımından bunların neler olduğunu bilirsiniz. Bunca yılın başarılı tiyatrocusu Ulvi Uraz şimdi işsizdir. Artık dayanacağı kalmamış, soluğu kesilmiştir. Oysa kendisinden tiyatro alanında yararlanılmaması Türk halkı için büyük kayıptır. Ulvi Uraz'dan bölge tiyatrolarınızdan birinin başına geçirilerek yararlanılabilir. Örneğin Gaziantep onun tiyatro çalışmaları için uygun bir ortamdır. Ayrıca eşi Selçuk Uraz da görev alacakları herhangi bir yerde piyano kursları açabilir, piyano dersleri verebilir. Yararlanılmadan boşa akan sular gibi Ulvi Uraz ve onun gibi değerli sanatçılardan yararlanılmadığı dönemin sona ermesini dileyerek bu konuyla ilgileneceğinizi umarım. Saygılarımla. Ulvi Uraz'ın adresi. Ümit Yaşar Oğuzcan. 4 Kasım 1984 Pazartesi günü saat 16 sıralarında 3 gülüm telefon etti. Dün de saat 12'de telefon etmiş, bulamamış beni. Uyuyordum, her zamanki gibi neşeliydim. Dur şu karşıya geçip rahat konuşayım dedim. Masanın koltuğuna oturdum. Artık sesini de benden esirgiyorsun, kaç gündür sesini beklemekteyim dedim. Üç gülümün sesi her zamanki gibi değildi, gülmüyordu. Yanında başkalarının olmasına yordum. Neredesin diye sordum. Gazetedeyim dedi. Sesi alışmadığım biçimde tatsızdı. Duydunuz mu dedi. Ne var, kötü bir haber mi dedim. Ümit Yaşar öldü dedi. Çok şaşırdım, üzüldüm de. Galerisinde benim için sergi açtığı zamandan biliyorum. Ümit Yaşar üç günü sevmez de. Ümit Yaşar'ı incitecek bir şey, bir eleştiri yazmış. Ne olduğunu anlatmıştı, unutmuşum. Bana üç gün sergiye geldiğinde incelik gösterip bu gücenikliğini belli etmemişti. O gün üç günle Portekizce alan demek olan nokta nokta mı ne orada yemek yemiş ve şarap içmiştik. Sonra içeri oturmuştuk. Galiba Şahap resimlerimizi çekmişti. Üçgül Milliyet'te Ümit Yaşar için yayın yapacaklarını söyledi. Siz de bir şeyler söyler misiniz dedi. Biraz şaşırdım. Ben Üçgül'ün Salt benimle konuşmak için telefon ettiğini sanmıştım. Öyle anlaşılıyor ki bu kızın yaşamının merkezi dergi düzeltmenliğiyle gazete. Düşündüm, Ümit Yaşar için ne diyebilirim? Şiiri şairliği için konuşmam gerekli. Ben Ümit Yaşar'ın şairliğini hiç sevmedim. Çok, pek çok yazdı, seçmesini bilemedi. Hele o taşlamaları ne kolay, ne ucuz şeylerdi. Hepsini kitaplaştırdı. Bir bakıma geçimini şiire bağladı. Seçmeler yapabilseydi, belki onca kitabından seçip süzerek tek kitap yapsaydı, şiirinin bir değeri olabilecekti. Her sözünü keramet saydı. Daha başka bir şey var. Bu şiirleri 40-50 yıl önce yazabilmiş olsaydı, ki olanaksız elbet, edebiyat tarihi içinde bir yeri olabilirdi. Eskimişi eski biçimde yineleyip durdu. Kitap sayısının çokluğunu önemli saydı. İstanbul'a göç edince, İstanbul kitabını ben yayımlamıştım. Dipnot, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Üstüme Varma İstanbul adlı şiir kitabı, Aziz Nesin ve Kemal Tahir'in kurduğu Düşün Yayın Evi tarafından 1961 yılında basılmıştır. Herhalde bu kitaptan söz edilmektedir. Sonra aramızda bir para sorunu da doğdu. Ayrıntılarını anımsayamıyorum. Zübük dergisi için mi neydi bana taşlamalar gönderecekti. Öyle paralar istedi ki, kendisine ağır bir mektup yazdım. Garip şiirler seçkisi için ön sözü bana yazdırdıklarında ben enayi miyim diye. Dipnot, Garip Şiirler Antolojisi hazırlayan Ümit Yaşar Oğuzcan, Bilgi Kitabevi Ankara 1958, Çetin Altan ve Aziz Nesin'in ayrı ayrı iki giriş yazısıyla. Yazık ki mektubun galiba bende kopyası yok. Tokatlıyan Oteli'nde o lüks döşenmiş yazıhanesinde yaşamının doruğuna varmış, şairliği belgelenmişti artık. Kadınlar, aşklar yaşamına girmişti. Yusuf Ziya'nın eski kuşakla arkadaşlık düzeyine yükselme arzusu. Neydi götürdüğü kadın Melike'nin annesi, Nuri Demirağ'ın karısı Rüçhan mı? Dipnot. Melike Demirağ'ın babası Turgut Demirağ, annesi şarkıcı Rüçhan Çamay'dır. Nuri Demirağ, Turgut Demirağ'ın kardeşidir. Nuri ve Turgut Demirağ'ların babası Abdurrahman Naci'dir. Nuri Demirağ uçak fabrikası kurmaya kalkışmış, izin alamamış, kızıp Atatürk'ten sonra elbet Kalkınma Partisi'ni kurmuş ama siyasette başarılı olamamış. Şanar Yurdatapa'nın dediğine göre Rüçhan Çamay ucuz aşklar yaşayamayacak bir kadındı. Aziz Nesin Nuri Demirağ Melike'nin babası sanmış olabilir. Bir şey söyleyemem, daha doğrusu ölüsü üzerine söyleyemem. Ölüsü üzerine güzel şeyler söylemem gerekir. Oysa şiirlerini sevmiyorum ki. Sevdiğim şiirleri o denli az ki, Ümit Yaşar şiiri için yargım şudur. Bu şiirleri 40-50 yıl önce yazmış olsaydı Türk edebiyatında önemli yeri olurdu. 40 yıl gecikerek gelmiş bir şair. 40 yıl öncesinden gelmiş şairin değerlenme olasılığı vardır da, 40 yıl gecikerek gelmiş şairin değeri gittikçe azalarak unutulur. Örneğin Behçet Kemal gibi. Bence Ümit Yaşar Behçet Kemal'den çok daha şairdir. Ümit Yaşar'ı insan olarak sevdim, şair olarak değil. Düzgün, düzenceli, sözünde durur, titiz, kesin sözlü. Birlikte öldüklerimde onun için yazacağım çok şeyler var. Üst üste kendini öldürme gösterileri, Tokatlıyan Han'daki bürosu yaşamının doruğundaydı, çok içiyormuş gösterileri, oğlunun Galata Kulesi'nden kendine atışı. Üç güne bir şey söyleyemeyeceğimi söyledim. Öyleyse size sormamış olayım dedi. Evet iyi olur dedim. Telefonu kapattıktan sonra niçin bir şeyler söylemedim diye üzüldüm. Ama ne söyleyebilirdim şiiri üstüne? İki yüzlülük edemezdim ki. İnsanlığı üstüne çok övücü sözler söyleyebilirdim. Ama benden istenen bu değildi ki. Bir de Oğuzcan üstüne telefonda konuşmak için birden bastırılmışım. Kimi şairler için ve yazarlar, önceden değerlendirmemiz olduğu için hemen bir şeyler söylemeye hazırlıklıyızdır. Ama Oğuzcan gibiler için öyle değil. Sakin sakin düşüne düşüne buldum onun için söylemem gerekli sözü. Yaşadığı şiir, yazdığı şiirden daha güzel olan şair. Gerçekten de Ümit Yaşar şiiri yaşadı. Belki de, belkiden daha da çok, Ümit Yaşar bu yüzden iyi şair olamadı. Bir şair şiiri yaşayabiliyorsa, yani mutluysa, acı çekmiyorsa, sevgi avuçlarındaysa iyi şiir yazamaz ki. Oldukça iyi şiirler yazdığı dönemleri, acı çektiği, umutsuz olduğu zamanlardır. Son yılları sevdiği ve kendini seven kadınla mutluluk içinde geçti. Yani şiiri yaşadı. Şiir yaşanınca yazılamaz. Çünkü bana göre şiir zorla, teknikle, beceriyle yazılacak ya da söylenecek şiir değildir. Şiirde de akıl vardır ama duygudan çok sonra gelir akıl. Ayrıca şiirde akıl, şiir doğarken değil, şiir doğduktan sonra üzerinde çalışılırken daha çok gereklidir. Benim için sergi açışı, galerisinde ilk yazar sergisiydi. Vakıfa geldi Ulufer'le. Ulufer'le artık galerisinde tanışmış. Vakıfa iki resim hediye etti. Bir resmi de alış fiyatına 40 bin liraya sattı. 20 bin ödedim, 20 bin borcum var. Sonra ne düşündüm? Bir gün ben de öleceğim. Üç gül aynı sesle, aynı acıyla, üzüntülü sesle birilerine telefon edecek ve birkaç satırlık bir şey söyler misiniz Aziz Nesin için dergiye diyecek. Onlar da tabii ki benim gibi kemküm edip söylemeseler daha iyi olacağını söyleyecekler. Üç gül de ben size sormamış olayım diyecek. Onlar da evet diyecekler. Oysa ben bugün üç güle hiç olmazsa yaşadığı şiir yazdıklarından çok daha güzeldi. Çok güzel yaşadı şiiri diyebilirdim. Deseydim güzel olur muydu? Bilmem ki. Ben bu satırları yazdıktan sonra gazetelerde Ümit Yaşar için söylenip yazılanları okudum. Ne denli sudan baştan savma sözler. Başkası söylenemezdi ki. Acıklı bir şey bu. Ama Hürriyet'in haber başlığı güzeldi. Türkiye'nin popüler şairi. İşte bu doğruydu. 6 Kasım 1984 Salı. Bir mektup, Ankara, 30 Mayıs 1960. Azizim Aziz Nesin, önce milletçe baskı ve istibdat rejiminden kurtulmuş olmamızı candan tebrik eder, değerli ve her biri medeni cesaret örneği olan yazılarından dolayı seni kutlarım. Susturulduğunuz günlerde seni sevenler, nerede bir akşam gazetesi görseler içleri elemle doluyordu. Şimdi yazmaya başladığın yazıları zevkle, heyecanla okuyoruz. Yakinen bildiğin hiciv şiirlerimin ilk koyduğum adı altında Akıllı Maymunlar baskısına başladık. Bir hafta 10 gün içinde 104 sayfalık bir kitap halinde çıkacaktır. Bunlardan 2 yıl önce yazdığım Kir isimlisi ile Çarşaf isimlisini aktüalitesi içinde sana gönderiyorum. Kitabı da çıkar çıkmaz postalayacağım. Sevgilerimle, gözlerini öperim kardeşim. Ümit Yaşar Oğuzcan. 32. ayrımın sonu. Sayfa 460.